Ayrım 25, sayfa 324. Eda ile Handan'ın insanları sevmek ve sevmemek üzerine başlattıkları manasız konuşmayı konu Çin'den uzaklaştığı için elimden geldiği kadar körükledim. Saat 1'e geliyordu ve biz hala aynı yapının etrafında dolanıyorduk. Handan benim Çin'e Jülide ile bir kaçamak yapmış olma ihtimalinin gölgesinde doldurup duruyordu Jülide'ye karşı karımı. Sonra kapı çaldı ve kırmızı ipek elbisesini iyice buruşturmuş olan kızımız eve döndü. Aferin, bak saatini geçirmedin. Sokaklarda sürtmeden vaktinde geldin, dedi annesi. Vaktimi sokakta geçirecek durum mu bırakmışlar? Mahvetmişler Beyoğlu'nu. Bitmiş Pera. O güzelim eğlence yerleri yok o artık. O neşe, enerji, gençlik dolu sokakları göreceksiniz. Hayali şehre dönmüş. Allah kahretsin. Hop hop, dur bakalım. Sokaklarda adım atacak yer kalmamıştı kızım. İstanbul'u dünya şehri yapan güzellikleri yavaş yavaş yok ediyorlar baba. Neymiş o güzellikler, diye sordu Handan. Yayın evinde staj yapma ve işi sahiplenme ısrarından beri gözündeki itibarını kaybeden Derya'ya. Biliyorsun işte Hande, sen de biliyorsun. Bence İstanbul'u dünya şehri yapan oraların sokak masaları değil, dedi Handan. Ortağımın benden sonra bir de kızınla atışmasını istemediğim için laf karıştırdım. Sakinleş de anlat bakalım Derya, konser iyi miydi, nerelere gittiniz, diye sordum. Süperdi. Yediğin içtiğin senin olsun. Sen bize gördüklerini anlat, derler bizde. Başka ne yaptınız, diye sordu annesi. Sokaklara taşamadığımız için müzik gürültü sistemi yasakmış ne? Bunaldık içeride. Sıcak bastı. Bir yere oturup atıştırmanın da keyfi kalmamış. Sıkışıyorsun karanlık kuytulara. Sigara yasağı var ya, kimse de gelmiyor bu yüzden. Berbat bir yer olmuş benim bayıldığım o arka caddeler. Kimler vardı sizinle, diye ben sordum bu sefer. Bora'nın kız arkadaşı falan var mıydı? Ayol Bora'nın kız arkadaşı Derya değil mi, dedi Handan. Ne münasebet, onlar sadece arkadaş, dedi Eda. Biz arkadaşız sadece şimdilik, dedi Derya. Sonra bana döndü. Hayır baba, hep aynı grup vardı yanımızda. Hep aynı çocuklarla takılıyoruz. Bizim Bora'nın aşkı gizli, evli bir kadın herhalde. Ben sana dememiş miydim, dedi Handan. Ne demiştin babama Handi, diye sordu Derya. Lafı değiştirmeye çalıştım. Handan'a kaş göz ettim ama kızım ısrar ediyordu. Handan lafa girmeden atıldım. Biz de hiç ortalığa çıkarmadığına göre sevgilisi varsa acaba evli olabilir mi, diye konuşmuştuk handanlarımızla, dedim. Ne kadar sürer ki böyle bir relation, yani şey, ilişki, dedi Derya. Bitmeye mecburdur. Evli evine, köylü köyüne, dedi Handan gözlerimin içine bakarak ve devam etti. Evli sevgili seçenler sonunda dona kalır. Kural böyle kızım Derya. İşte ben de onun için sabırla bekliyorum ya, nasıl olsa sonunda bitecek diye. Bora konusunu değiştirmek için kıvranırken birden aklıma geldi. Koşarak yatak odasına gittim. Doğumda unuttuğum eşarpları alıp geri geldim. Bakın kızlar, Çin'den ayrılmadan önce üçünüze birden bir hediye aldım havaalanından. Üçü de merakla elime baktılar. Poşetten birbirine dolanmış eşarpları çıkarttım. Burada üç ayrı renk var. Tutun uçlarından, çekin. Artık hangisi kime düşerse. Ben kırmızı isterim, dedi Derya. Eda ile göz göze geldik. Hafifçe gülümsedi karım. Ben de mavi. Eh, yeşile de ben fit olayım. Zaten en sevdiğim renk, dedi Eda. Hiç çekiştirmeyelim. Sen aç onları, ver bize. Eşarp örgüsünü karıma uzattım. Ben beceremem. Al sen çöz. Eda dikkatle ayırdı birbirinden eşarpları ve hepimiz aynı anda bir ağızdan bağırdık. Ama bunların hepsi aynı, diye. Benim her biri ayrı bir renk sandığım eşarplar, değişik renklerin birbiri içinde eridiği üç eş eşarptı. Vay açık göz satıcı, dedim. Sorduğum zaman renklerinin değişik olduğunu söylemişti. Boş ver, bir gün hep birlikte takar, kardeş kardeş etilerde yürürüz, dedi Eda. Renkleri pek güzel, dedi Handan. Derya nasılsa yurt dışında olacak. Biz de aynı yere gidiyorsak haberleşiriz. Ya sen takarsın ya ben. Alt tarafı bir eşarp aynı anda taksak ne çıkar, dedi Eda. Ama o sırada Derya, ben yurt dışına falan gitmiyorum, diye bağırdığı için sesi kaynadı gitti. Tamam kızım, Handan nereden bilsin son kararımızı, daha yeni döndü, dedim. Handan gözlerinde soru işaretiyle bana bakıyordu. Gözlerimi kaçırdım. Aynı tartışmayı ortağımın önünde yapmaya niyet değildim ve artık misafirimiz kalksın istiyordum. Allah'tan Derya, çok canım sıkıldı şu Beyoğlu'nun haline, konuşacak halim yok, ben yatıyorum, deyince Handan da kalktı. Üçü de ellerinde eşarplarıyla kapı önüne yürüyüp vedalaştılar. Handan eşarbını boynuna dolayıp evden çıkarken, yarın bir kere daha konuşacağız bu Çin işini, dedi bana. O kapıdan çıkınca mesele çıkmadı ya, diye sordu Eda. Ben özellikle gelmek istemedim yanınıza. Sorun yok, dedim. Hallettik, sen yat. Ben balkonda son bir sigara içip geliyorum. Karım uzun eşarbı şal gibi omuzlarına atlıp yatak odasına yürüdü. Sigaram bitmek üzereyken Derya balkona yanıma geldi. Babişko, artık hiç şüphem yok. Bora evli bir kadına aşık, dedi. Bunu daha önce de konuştuk bebeğim. Onun hayatına karışamayız. Madem öyle gerçeği kabullen dedim. Kabullendim ama vazgeçmedim dedi kızım. Eşarbını bandına gibi alnının üzerinden geçirip bağlamış, uçlarını sırtına sallamıştı. Sana içtenlikle bir tavsiyede bulunacağım. Baban olarak değil bir erkek olarak kabul eder misin? Neymiş? Bir erkeğe hayatta en sıkıcı gelen şey üzerine varan kadındır. Baban olarak seninle bunları konuşuyor olmam doğru olmayabilir ama senin kırılman beni o kadar üzüyor ki sana akıl vermek istiyorum. Bora'ya küseyim mi? Asla, sadece üstüne düşme, onu sevginle boğma. Arkadaşlık et, gezin, tozun, dertleşin, dostluğunuz aşka dönüşürse ne âlâ. Yoksa kendine yazık etme, kapılarını başkalarına kapama. Baba, benim duygularım aşka dönüştü bile. Hatta onu ilk gördüğüm an, love at first sight, ilk bakışta aşk oldum. Bir tanem, aşk çift taraflıdır. Tek taraflı aşk, aşk değil, eziyet olur. Haklısın, annem de aynı şeyleri söylüyor ama ben biraz daha denemek istiyorum. Belki o da bendeki şeyi görür. Belki seyrinden etkilenir. O sendeki cevheri görecek olsa bunca zamandır görürdü. Sevginden etkilenmeye gelince, sevginden bunalabilirdi, unutma. Kendime bir yıl süre verdim. Bir ay yeterlidir. Babişko, haydi gel şunu 6 ay yapalım. 6 ay sonra onun gönlünü hala kazanamadımsa, o evli kadının elinden alamadımsa bu aşktan vazgeçeceğim. Söz mü? Söz. Sözünü tutarsan ben de sana bir küçük araba alacağım der ya, akıllanmanın şerefine. Niye bu kadar çok istiyorsun ondan vazgeçmemi baba? Yıpranmaman, kapısında beklemek ya da evine baskınlar yapmak gibi kendini küçük düşecek saçmalıklar yapmaman, onurunu ve kalbini kırdırmaman için güzel kızım. Bir 6 ayım daha var. Atış serbest. Atış serbest değil. Onurlu bir küçük hanım gibi davranacaksın. Anlaştık mı? Evet. Kollarımı açtım. Geldi, kucağıma oturdu. Başını boynuma dayadı. Onu her kucağıma oturuşunda minicik bebekken yaptığım gibi içime sokmak istedim yine. Yüreğimin en içine. O kadar masum, o kadar iyi niyetli ve o kadar gençti ki sığsa heyhat yine ben mani olurdum ayıplarımla. Günahlarımla dolu yüreğime girmesine, ona hiç layık olmayan. Kızım yanağıma bir öpücük kondurup yatmaya gitti. Sigaramın son dumanını geceye üflerken yine yenildim şeytanıma. Çin'den döndüğümüzden beri buluşamadığım Bora'yı özledim. Onunla ancak telefonda konuşabilmiştik. Zaman farkına uyumda zorluk çektiğini, geceleri uyuyamadığını, sabahları çok geç kalktığını ve yorgun olduğunu biliyordum. 12 saatlik uzun uçuş onun uykularını, karımla kızımın eve erken dönmeleri de benim tasarladığım düzenimi alt üst etmişti. Bora'yla planladığım gibi buluşamamıştık. Ağustos sonunda bayrama rastlayan günler, aile ziyaretleri, annelerin, akrabaların bayram ziyaretleriyle geçtiği için bir hafta boyunca bir akşam olsun ona gidememiştim. Gündüzleri buluşmak da içime sinmiyordu nedense. Erkek milleti gündüz vakti işinde gücünde olmalı diye miydi? Koca bir günü sabahtan akşama iki erkek bir evin içinde sakılmadan baş başa nasıl geçirir diye düşündüğümden miydi? Yoksa bizim buluşmalarımız bu şehirde hep geceleri rastladığından mı bilemeyeceğim. Gündüzleri de ben istememiştim gitmek. İşbaşı yapacağımız günün öncesinde Bora o akşam beni yemeğe beklediğine dair bir mesaj attı. Geleceğimin yanıtını hemen yollayıp aileme söyleyeceğim bahaneyi düşünmeye başladım. Karımla kızıma ertesi gün Boğaz'da geç biten bir öğle yemeği yedirdikten sonra güya yokluğumda biriken işleri toparlamak, geç saatlere kadar çalışmak için yayın evine gitmek üzere yollardan ayrıldım. Geçmişe yakalanmak. Gölgemdi o, deyip geçen gözlerimizde. Tekin Gönenç. Oraya gitmeden önce yayın evine uğradım. İçerisi uzun zamandır pencereler açılmadığı için havasız ve serindi. Odamın kapısında durmuş sabahtan akşama her günümü geçirdiğim ama şu anda bana yabancı duran odama tuhaf duygular içinde baktım. Panjurdan sızan ve yazı masama vuran ışıkta milyonlarca toz zerresi dans ediyordu. Işığı yaktım, masamın sol köşesindeki büyükçe çerçevede karımla çocuklarımın bir yaz tatilinde çekilmiş neşeli yüzlerini yansıtan fotoğrafın renginin uçmuş olduğunu ilk defa fark ettim. Resimde gözlerinin içi gülen iki can çocukla sarışın genç kadının mutlu yüzleri masal kahramanlarını andırıyordu. Acıyla, kederle henüz tanışmamış üç kişinin fotoğrafı değil de hayali gibiydiler. Resme bakmaya devam edersem sanki ben de buharlaşarak çerçevedeki hayallere karışacaktım. Işığı kapatıp acele adımlarla çıktım odamdan. Handan'ın odasına girdim. Son zamanlarda sürekli süründüğü kokusu inmişti odaya. Karımdan beni tahrik ettiğini öğrendiğinden beri kullandığı ve bende ters etki yapmaya başlayan Yasemin kokusu. Handan iri göğüslerini masaya yaslamış, gözlerinde şehvetle bana bakıyor gibi geldi. Ürperdim. Hemen gençlerin çalıştığı arka tarafa yürüdüm. Bora'nın iskemlesine oturdum. Kapakların tasarladığı bilgisayarın üzerinde yüzüne dokunur gibi dolaştırdım parmaklarımı. Elimde bir şişe şarapla Bora'nın evine vardığımda saat 6:30'a geliyordu. Kapıyı Çin'den aldığımız ceketi giymiş olarak açtı ama bu sefer altında don değil, keten bir pantolon vardı. Oturma odasının her tarafında mumlar yakmıştı. Alçak bir yer sofrası hazırlamış, üzerine çatal bıçak yerine ona hediye ettiğim kloazone çubukları koymuştu. Küçük tabaklarda karidesler, minik börekler, soya fasulyeli sebzeler, haşlanmış pirinç ve tatlı ekşi tavuk parçaları, soslar. İkrama çok emek verdiği, zaman harcadığı belliydi. Bora peşimden oturma odasına gelerek lütfen sen de üzerindekileri çıkart bu ceketi giy dedi. Bana lacivert ipek ceketi uzatıyordu. Kendimi bir tiyatro oyununun yeteneksiz oyuncusu gibi hissederek ipek ceketi giydim. Alçak masanın önüne dizlerinin üzerine oturdum. Bora'ya Çin'e gitmeden önce armağan ettiğim Gilbert Sullivan'ın Mikado operetinin Uzak Doğu tınılı müziği tamamladı dekoru. Yer masasında ipek ceketinde otururken içimden gülmek geliyordu ama o kadar özenmişti ki bu maskaralığa hiç itiraz etmeden uymak zorunda hissettim kendimi. Bora kadehlerimize getirdiğim şaraptan koydu. Karşıma oturdu. Bu yemekleri sen mi yaptın diye sordum. Bazılarını hazır aldım. Sebzeler, tavuk ve pirinç benden. Çok iyi aşçısın Bora. Çin'den aldığım kitaba bakarak yaptım. Pilav çamur gibi oldu ama bu ilk denememdi. Sen beni oralara kadar götürdün, ben de sana evimizde bir Uzak Doğu atmosferi yaratayım dedim. Elimden bu kadarı geliyor şimdilik. Eline sağlık, her şey çok güzel, yemekler de çok lezzetli. Bir gün yaptığın işten sıkılırsan bir Çin lokantası da açabilirsin. Yaptığım işten sıkılınca yazar olacağım. Ha sahi nasıl gidiyor ikinci kitap? İlerliyor. Hangi konuda yazıyorsun? Bitirmeden söylemek istemiyorum. Merak ediyorum ama. Lütfen ilham bırak, sürpriz olsun. Madem öyle istiyorsun pekala dedim. Nasılsa ilk bana okutacaktın öyle değil mi? Elbette. İlk kitabın telif ödemesiyle ilgili bir çözüm bulundu mu? Yayın evi tatildeydi Bora. Önümüzdeki hafta muhasebecimle görüşeceğim. Paraya mı ihtiyacın var? Kimin yok ki? Derya'nın yok mesela dedim. Sanki hayatının sonuna kadar bir kuruş kazanmasa gocunmayacak. Çünkü ona bakan bir babası var. Aynı adam sana da bakmaktan gocunmuyor. Ama o benim babam olmadığı için ben gocunuyorum. Aşk olsun sana, o senin önüne yüreğini sermiş. Yüreği bana yetiyor. Ayrıca parasını da istemek fazla olmaz mı? Aramızda bunların lafı olmaz dedim. Yemeğimizi fazla konuşmadan yedik. Bu arada bir durgunluk vardı bugün. Bir haftadır görüşememiş olduğumuzda mı bozulmuştu acaba? Gece ilerledikçe sıkıntısının benimle ilgili olmadığı anlaşıldı. Bana karşı tutkulu ve sevecendi ama aklı başka bir yerde gibiydi. Yemekten epey sonra yatakta yan yana uzanırken, Bora dedim, neyin var? Biraz yorgunum. Uçak yorgunluğu bu kadar uzun sürmez. Kendini iyi hissetmiyorsan bir doktora görünsene. Doktorluk bir şeyim yok ama bir şeyin var. Durgunsun, dalgınsın, neşesizsin. İstemeden seni kıracak bir şey mi yaptım? Hayır İlhan, hayır, seninle ilgili değil. Her neyse derdin benimle paylaşmayacak mısın? Seni telaşlandırmak istemiyorum. Bir şey oldu. Aslında pek öyle de denemez ama... Kalbim daha hızlı atmaya başladı. Dirseğimin üzerinde doğrulup gözlerin içine baktım. Ne oldu? Biri beni tanıdı. Kim, nerede, nasıl oldu? Bak gördün mü, heyecanlandın işte. Sakin ol lütfen. Kimdi, askerden mi? Cemaatten biri mi? Kasabadan beni eski kimliğimle bilen biri. Dün balık pazarında bu akşamın alışverişini yapıyordum. Birinin adımı seslendiğini duydum. Esas adımı yani. İnsan elinde olmadan dönüp bakıyor. Biliyor musun? Dönüp onunla göz göze gelince hiç tanımamış gibi yapıp uzaklardan birini arandım sanki. Sonra yine satıcıya döndüm, aldıklarımı ödedim. Baktım bana doğru geliyor, elim ayağım kesildi ama belli etmemeye çalıştım. Aman Allah'ım. Yanıma geldi. Lan Bedri, ne yapıyorsun burada? Beni tanımadın mı diye sordu. Biriyle karıştırdınız beni herhalde dedim. Yok ulan, bal gibi sensin işte. Bizim kara göz Bedrettin dedi. Kasabamızın adını söyledi. İstanbul'a yerleşince kibar mı oldun dedi. Renk vermedim. Arkadaşım, insanlar birbirine benzeyebilir. Ben sizi hiç tanımıyorum. O taraflarda ömrümde gitmedim dedim. Bir şeyler söylüyordu. Hızla uzaklaştım yanından. Caddeye çıktım. Peşimden geldiğini farkındaydım. O sıra tramvay yavaşladı önümde. Hemen atladım. O da yetişip bindi. Tramvay tıklım takıştı. Ben iktire kalktıra diğer uca yürüdüm. Atladım aşağı. Karşımdaki sokağa sapıp önüme çıkan ilk taksiye bindim. Taksim'de otelin önünde inip bir başka taksiye bindim ve eve geldim. Seni takip etti mi? Hiç sanmıyorum. Beni tramvaydan indiğimde kaybetti bence. Ben yine de eve gelince perdenin arkasında durup uzun süre bekledim pencerede. Ne gelen vardı ne giden. Ne isteyebilir senden? Kimliğimi değiştirdiğimi anlarsa para isteyebilir. Şantaj yapacak yani. Sesini çıkarmadı Bora. Fena halde canım sıkılmıştı. Çıktım yataktan, giyinmeye başladım. Bora da kalktı. Üzerinde yerde duran Çin ceketini giydi yine. Bora, Allah'ını seversen üstüne doğru dürüst bir şey geçir de ne yapacağımızı düşünelim. Bu iş ciddi dedim. Kravat takmamı da ister misin? Abartıyorum ama telaşlandım çok. Başına iş açabilir bu herif. Evimi bilmiyorum, merak etme. Bir daha sakın balık pazarına gitme, mi? Bu ara hiç gitmeyeceğim. İyi tarafından bakalım. Belki o da tesadüfen oradan geçiyordu. Belki bir daha hiç rastlaşmayacağız. Belki de orada çalışıyordu. Bana tarif etsene nasıl biriydi? Benim yaşlarımda, benden biraz daha kısa, daha sıska, esmer. Çok belirleyici bir tarif. Elimle koymuş gibi bulurum. İlhami niye bulmak istiyorsun ki? Farz et ki buldun. Ne yapacaksın? Sadece orada çalışıp çalışmadığını test edeceğim. Manavda filan satıcıysa alışveriş eder yapıp Eda gibi yapıp sohbet başlatır. Belki oturduğu semti de öğrenirim. Biraz daha ayrıntılı tarif etsene. Sana bir resmini çizeyim en iyisi, dedi Bora. İçeri gidip bir kağıt kalemle döndü. 3 dakika sonra elimde esmer bir genç adamın kara kalem resmi vardı. Yoksul görünüşlü, üzerinde solmuş bir siyah tişört, ayağında en ucuzundan bir blue jean, saçları köşelerinden biraz açılmaya başlamış. Askere gittiği belli yani. Asker kepinin altında terlemeye saç dayanmıyor bilirsin. Uzattığı resmi aldım, yakından inceledim. Adı ne bunun? Hüssam. Eğer orada çalıştığını tespit edersem sana bizim taraflarda bir yer ararız. Burayı kiraya verirsin. Bir gelirin de olur böylece. Nasıl anlayacaksın orada çalışıp çalışmadığını? Birkaç gün değişik saatlerde gidip çarşıyı dikkatle baştan aşağı dolaşacağım. Sen hangi balıkçıdan alışveriş ettin? Söyledi. Pek aldırmıyor havalarındaydı ama benden çok daha fazla rahatsız olduğunu emindim. Şimdi bir kahve yap da hem karşılıklı içelim hem de yine karşılaşacak olursanız ne yapmalı onu konuşalım. Mutfağa geçti Bora. Biraz sonra 2 fincan Nescafe ile geldi. Çin ceketini çıkarmış bir gömlek giymişti. Kanepede yan yana oturduk. Ben bir kere söylemiş bulundum. Bir daha karşılaşırsak ben o değilim diye aynı ısrarı sürdüreceğim dedi. Öyle yap ve sakın ondan ayrılınca evine ya da iş yerine gitme. Sokaklarda olan bir sinemaya falan gir. İzini kaybettir. Merak etme. Bak ne diyeceğim. Çok ısrarlı olunca polise gitmekle tehdit et. Belki çok korkar. İlhan, kaç gündür görüşemedik. Bu tatsız konuyu kapatalım mı? Sakin görünmeye çalışıyordu ama huzursuzluğu her halinden belli oluyordu. Aslında bunca zamandır onu tanımayan birine rastlamamış olması bir mucizeydi. Başka yerlerden konuşmaya çalıştık ama keyfimiz kaçmıştı. Ben yine dayanamadım. Sen görüntünü değiştirmeyi hiç düşünmedin mi? Adını değiştirdikten sonra diye sordum. Yüzümü ameliyat ettirecek paran mı vardı? Ben de plastik cerrahi demedim zaten Bora. Askerde kilo vermiştim. Hele devirden çıktığımda bir deri bir kemik kalmıştım. Ayrıca saçlarım usturaya vurulduktan sonra nedense daha kıvırcık çıktılar. Hepsi bu. Biliyor musun, bizim oradakiler de pek gelmezlerdi İstanbul'a. Aradan kaç yıl geçti. Yani tanınma ihtimalini düşünmüyordum doğrusu. Geçmişi insanı mutlaka yakalardı. Canını büsbütün sıkmamak için bunu da söylemedim ama kendi gerçeğimin beni nerede ve nasıl yakalayacağı bir şimşek hızıyla geçti aklımdan. Saat 11'e doğru kalktım. Tam kapıdan çıkarken akıl ettim. Bora, bir şey isteyeceğim senden dedim. Şu yemek yerken kullandığımız çubukları versene bana. Hayretle yüzüme baktı. Hediyeni geri mi istiyorsun gibisinden. Yarın işbaşı yaptığımızda bizim ofisteki çocuklara Çin'den aldığım ufak tefek armağanları vereceğim. Seni unutmuş olmam garip kaçmaz mı? İşin bu tarafı hiç aklıma gelmedi oradayken. Yoksa sana da bir şeyler alırdım dedim. Çubuklarını bana bir geceliğine ödünç ver, yarın iade ederim. Gülmeye başladı. Vermezsem ne yapacaksın? Ben bir şey yapmayacağım. Sen patronun hediye getirmediği yegane eleman olarak itibar kaybını göze alacaksın. Çubukların yerine ceketimi veremez miyim? Veremezsin. O zaman da başka dedikoduları göstermemiz gerekebilir. Bekle dedi, mutfağa koştu. Acele yıkadığı çubukları bir kağıda sararak elime tutuşturdu. Sakın çubuklarını yanlışlıkla başkasına vereyim deme. Öptüm sevgilimi. Hüsam denen adamın resmini pantolonumun sağ cebine, çubukları da sol cebine yerleştirip çıktım kapıdan. Sokakta elimde olmadan dört yanıma bakındım. Kimseye göremeyince arabama yürüdüm. Evime gitmekten vazgeçip bir taksi çevirdim ve balık pazarının arka kapısından gittim. Balıkçılar yavaştan kapanıyordu. Lokantaların bulunduğu sokaklarda kafama nakşettiğim suratı aradım. Yoktu. Bora'nın evinin önüne geri geldim arabamı almak için. Ertesi gün hem sabah hem öğlen saatlerinde hem de akşamüstü gidip kolaçan edecektim pazar yerine. Adam orada mı diye. Bu işin nereye varacağını bilemiyordum. Hiçbir şey de çıkmayabilirdi. Çok can sıkıcı olaylar da olabilirdi. Evime vardığımda karımla kızım çoktan yatmışlardı. Eda'nın yanına yeni endişemi de koynuma alarak uzandım ve bütün gece dönüp durdum yatağımda.